Ayrım 29, sayfa 436. 8. Köyün tahliye edilmesinin başladığı gün Loyami Kuzeydoğu Bucağı'nın 18 köy ve kasabasında yaşayanların hepsi eşeklerini çekiştirip tavuklarını kucaklayarak, yaşlara destek olup çocukları taşıyarak, bağıra çağıra ve perişan bir halde taşkın ejderha nehrinin kuzey kıyısındaki çorak, alkalik topraklarda toplandılar. Toprağın üzeri yıllardır erimeyen bir kırağı andıran alkalik tuz tabakasıyla kaplıydı. Alkaliye dayanıklı olan yabani otların ve sazların yaprakları sarıya dönüşmüştü. Sazların pamuksu püskülleri soğuk rüzgarda sallanırken titriyordu. Şamataya bayılan kargalar insanların hemen başlarının üzerinde alçaktan uçarken bir yandan gözlem yapıyor, bir yandan da şairler gibi o insanın kulağını sağır eden ahvahlarını salıyorlardı üzerimize. Kaymakam yardımcılığına düşülen Loliren, bir Queen kaynadanı bilginin heybetli mezarı önündeki adak taşın önünde dikilirken, tahliye için seferber olmuş köylülere boğazını yırtarcasına bağırıyordu. Konuşmasının ana başlığı şöyleydi. Çoktan başlamış olan bu sert kışta, Gavim ve Kuzeydoğu Bucağı büyük bir savaş alanına dönüşecek, tahliye olmayanlar ölümü bekleyecek, çam ağaçlarının kara dallarına kargalar konmuştu. Mezar taşın önündeki taştan insan ve at heykeline bile tünemiş birkaç karga vardı. Kargaların ah ve vahları Lulire'nin konuşmasına karanlık bir atmosfer yaratmakla birlikte köylülerin içlerindeki korkuyu da büyütüp bu tehlikeden bir an önce kaçıp kurtulmak arzularını da pekiştirdi. Tahliye bir silah sesiyle başladı. Karanlık bir insan sürüsü yayları kopararak yola koyuldu. Bir anda eşekler anırmaya, inekler mölemeye, tavuklar uçuşup köpekler koşturmaya, yaşlı kadınlar ağlamaya ve çocuklar bağırmaya başladı. Beyaz bir midilliğe binmiş olan yetenekli ve genç bir subay, başını hüzünle eğmiş olan kırmızı bir bayrak taşıyordu. Güneydoğu'ya uzanan bu engebeli ve sonsuz görünen alkalik topraklar üzerinde bir ileri bir geri sallanan bu kırmızı bayrak, insanlara gidecekleri yönü tayin ediyordu. Yola ilk koyulanlar, ilçe hükümetinin evraklarını taşıyan katır sürüsü oldu. Onlarca katır, birkaç genç askerin dikkatli bakışları altında kayıtsızca yola koyuldu. Katır sürüsünün hemen ardında Simakon'un döneminden kalmış olan bir deve geliyordu. Deve, kirli sarı tüyleri olan hörgücün üzerinde iki teneke kutu taşıyordu. Deve, Gavim'in Kuzeydoğu Bucağı'nda o kadar uzun süre kalmıştı ki artık deveden daha çok bir öküzü andırıyordu. Devenin hemen ardından ilçe hükümetinin matbaa makinelerini ve ilçe taburunun tamir bölümü için bir torna tezgahı taşıyan taşıyıcılar vardı. Taşıyıcıların hepsi kara kuru, üzerlerine omuzlarında nilfer yaprakları şeklinde vatkaları olan ince gömlekler giymiş adamlardı. Adamların sendeleyerek yürümesinden ve çatık kaşlarından taşıdıkları makinelerin çok ağır olduğunu söyleyebilirim. Taşıyıcıların hem arkasında tam bir karmaşa içinde olan köylüler vardı. Luliren, Şanguan Pandi, bölge ve ilçe yetkilileri katırları ya da atları üzerinde bir ileri bir geri koşturarak bu tahliyenin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak için canla başla çalışıyorlardı. İnsanlar bu daracık yolda tıkış tıkış ilerliyordu. Dar yolun kenarındaki alkalik toprak yürümeye daha elverişliydi. İnsanların çoğu bu yan yollara sapıp kervanı iyice genişlettiler. Ayaklarını sürüye sürüye güneydoğuya doğru ilerlediler. İşte tahliye daha en başta böyle bir kargaşa içinde başladı. Biz ayrıca kalabalığın arasında sıkışmış bir şekilde sürüklendik. Bazen yoldan, bazen de yolun kenarından yürüyorduk. Bazen öyle anlar oluyordu ki yolda mı yoksa yolun kenarında mı olduğumuzu bilemeden ilerliyorduk. Annem boynuna kenevirden bir kayış dolamıştı. İki ahşap tekerleği olan bir el arabası itiyordu. El arabasının kollarının arası o kadar genişti ki annem kollarını iyice aşmak zorunda kalmıştı. El arabasının iki yanında dikdörtgen şeklinde büyük küfeler sarkıyordu. Soldaki küfenin içinde luşenkli, pamuklu yorganlarımız ve giysilerimiz vardı. Sağdakinde ise büyük ve küçük dilsizler duruyordu. Şazahua ile ben el arabasının iki yanında yürüyorduk. İkimizin elinde de birer sepet vardı. Adımlarımızı arabanın hızına göre ayarlamıştık. Kör olan 8. ablam annemin mantosunu tutmuş bir halde sendeleyerek onu takip ediyordu arkasından. Bazen kendinde olan, bazen de kafası karışık bir vaziyette bulunan Şanguan Laidi el arabasının önünde yürüyordu. Omuzlarına bağladığı iple başı önde kambur bir şekilde el arabasını azimli ve istekli bir öküzü gibi çekiyordu. Arabanın tekerlekleri kulak tırmalayan bir şekilde gıcırdıyordu. Arabanın içinde olan üç küçük başlarını bir o yana bir bu yana çevirip etrafındaki karmaşayı izliyordu. Alkalik toprak üzerinde yürürken ayaklarım altında ezilen toprağın çatırtısını duyuyor ve alkaliğin o keskin kokusunu alıyordum. Başlarda bunu eğlenceli buldum ama birkaç kilometre yürüyünce bacaklarım sızlamaya ve başım ağırlaşmaya başladı. Hiç halim kalmamıştı. Koltuk altlarım terlemişti. Benim bir katır kadar dayanıklı olan küçük beyaz süt keçim saygılı bir ifadeyle arkamdan geliyordu. Halden anlayan keçimin boynuna ip bağlamamıştım. O gün kuzeyden esen sert rüzgarlar kulaklarımızı acı acı dilimledi. Etrafımızdaki uçsuz bucaksız vahşi doğadan küçük beyaz toz bulutları yükseliyordu. Alkalik, tuz ve güherçileden oluşan bu toz bulutu gözlerimizi acıtıp yaşarttı. Derimizi yaktı ve ağzımızda çok kötü bir tat bıraktı. Rüzgarın geldiği yöne yürüyenler gözlerini iyice kıstılar. Makineleri taşıyanların giysileri terden sırılsıklama oldu ve üzerlerine yapışan alkalik onları baştan aşağıya bembeyaza boyadı. Annem de bembeyaz olmuştu. Kaşları ve saçları bile beyazlamıştı. Bataklığın altına vardığımızda el arabasının tekerleklerini döndürmek iyice zorlaştı. Ablam arabanın önünde büyük bir mücadele veriyordu. Arabayı çektiği ip iyice omuzlarına gömüldü. Ölmeye yatmış bir astım hastasını andıran solukları beni çok korkuttu. Peki ya annem? Onun da arabayı iterken işkence gören İsa gibi acı çektiği şüphe götürmezdi. Onun o hüzünlü gözlerinden durmadan yaşlar süzülüyordu. Terle birleşen gözyaşları aşağı doğru süzülürken annemin yüzünde birbiri ardına küçük mor kanallar açtı. Sekizinci ablam annemin arkasında ağır bir bohça gibi sürüklenirken arabanın tekerleri yolda derin izler bırakıyordu. Ama bu izler hemen arkamızdan gelen arabaların, yük hayvanlarının ve insanların ayak izleriyle belli belirsiz bir hale geliyordu. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda her yerde bir sürü göçmen vardı. Pek çok tanıdık yüzle pek çok tanımadık yüz birbirine girişmişti. Yol boyunca herkes çok zorlandı. İnsanlar, atlar, eşekler. Yolculuğu bizlerden daha rahat geçenlerse yaşlı kadınların kucaklarındaki tavuklarla benim süt keçimde. Hafif ama çevik adımlarla ilerlerken arada karşısına çıkan kurumuş kamış yapraklarını dişliyordu. Güneşin vurduğu alkalik topraklar öyle beyaz ve öyle parlaktı ki insan gözlerini açmaya cesaret edemiyordu. Alkalik toprağa vuran parlaklık civa gibi toprağın üzerine yayılıyordu. Önümüzde uzanan uçsuz bucaksız vahşi doğa efsanelerde anlatılan Kuzey Denizi'ne benziyordu. Öğlen insanlar arasında oturma izni veya emri almadan grup grup oturma salgını baş gösterdi. Önce bir grup oturuyor, onun hemen ardından başka bir grup daha oturuyordu. Su olmadığından dolayı insanların dili damağı kurudu. Boğazlarından duman çıkıyordu sanki. Dilleri katılaşıp acımsı bir tat aldı. Artık görevlerini yerine getiremiyorlardı. Burun deliklerinden sıcak dumanlar çıkmasına rağmen sırtları ve karınları soğuktan donuyordu. Terli giysilerine nüfus eden kuzey rüzgarı insanların vücutlarına demir gibi katılaştırdı. El arabasının kollarından birine oturan annem sepetlerin birinden rüzgardan şekli bozulmuş çörekler çıkardı. Çörekleri parçalara ayırıp hepimize üleştirdi. Ablam çörekten bir ısırık alınca kurumuş dudakları çatladı ve dudaklarından ponçik gibi süzülen kan çöreğin üzerine bulaştı. Arabanın içindeki yüzleri toz içinde kalmış ve elleri birer kiremit pençesine dönüşmüş ufaklıklar bu halleriyle insandan çok tapınaklardaki şeytan tasvirlerine benziyordu. Başlarını eğip çörek yemeyi reddettiler. Sekizinci ablam küçük beyaz dişleriyle kurumuş çöreklerden birini kemirmeye başladı. Annem, bütün bunlar sizin o iyi ana babanızın aldığı güzel karar yüzünden diye iç geçirdi. Şazahua, nine evimize dönelim artık diye sızlandı. Annem tepenin üzerindeki kalabalığa baktı, bir şey demeden sadece içini çekti. Annem bana bakıp, Yintong, bugünden itibaren yemek yeme yönetimini değiştiriyorsun dedi. Annem bana bakıp, Yintong, bugünden itibaren yemek yeme yöntemine... Annem bana bakıp, Yintong, bugünden itibaren yemek yeme yöntemini değiştiriyorsun dedi. Bohçasından üzerinde kırmızı bir yıldız baskısı olan emaya bir kap çıkarıp keçinin yanına gitti. Eğilip keçinin toza bulanmış meme uçlarından birini temizledi. Keçi uyuşsuzlanınca annem onu tutmamı söyledi. Keçimin o soğuk başına sarılıp annemin keçinin memesini sıkmasını izledim. Keçinin sütü incecik beyaz bir sızıntı gibi kapının içine süzülmeye başladı. Keçim çok uyuşsuzlandı. Benim onun altına yatıp direkt memelerinden süt ememe alışıktı çünkü. Başı koynumda titriyordu. Sırtını bir yılan gibi kıvırdı. Annem bu sırada korkunç bir cümleyi tekrarlayıp durdu. Yintong, ne zaman normal bir şeyler yemeye başlayacaksın? Geçtiğimiz günler boyunca sık sık bir şeyler yemeyi denemiştim ama yediğim şey ne kadar güzel ve lezzetli olsa da mideme girer girmez karnım ağrımaya başlıyordu. Ağrıdan sonra da kusma nöbetleri geliyordu. Midemdeki o sarı sıvının hepsini kusunca ancak kendime geliyordum. Utangaç bakışlarla anneme baktım. Artık sıkı bir öz eleştiri yapmanın zamanı gelmişti. Bu eksantrik davranışım yüzünden hem anneme hem de kendime sayısız sorun çıkarıyordum. Simeliyen bir keresinde bu eksantrik davranışımı bırakma konusunda bana yardım edeceğine söz vermişti. Ama kaçtığı günden beri bir daha onun yüzünü gören olmadı. Onun o kurnaz ve sevimli küçük yüzü şimdi gözlerimin önünde salınıyor. Sima Feng ve Sima Huang'ın alınlarının ortasındaki bakır mavisi kurşun deliklerinden çıkan ışık tüylerimi diken diken etmişti. Onları söğütten yapılmış küçük bir tabutun içine yan yana koyduğumuz sahneyi hatırlıyorum da. Annem kırmızı kağıtlardan yuvarlak parçalar kesip o kurşun deliklerini kapatarak o korkunçluktan göz alıcı bir güzellik yaratmıştı. Annem kabın yarısı dolunca ayağa kalkıp zamanında kadın asker Tang'ın Shazahoe'yi beslediği biberonu çıkardı. Kapağını açıp sütü içine boşalttı. Annem biberonu bana uzatırken hevesle ve biraz da suçluluk duyan bakışlarla bana baktı. Biberonu alırken tereddüt etsem de annemi hayal kırıklığına uğratmamak ve kendi özgürlük ve mutluluğum için o yumurta sarısı plastik meme ucunu büyük bir kararlılıkla ağzıma sokuverdim. Elbette ki bu cansız plastik meme uçları anneminkilerle karşılaştırılamazdı bile. Onunkiler aşktı, şiirdi. O yüce ve uçsuz bucaksız gökyüzüyle üzerinde altın sarısı başakların dalgalandığı zengin ve verimli topraklardı. Ne de benim süt keçimin büyük şişkin çilli memeleriyle karşılaştırılabilirdi. Onunkiler de fırtınalı bir hayattı. Gittikçe kabaran bir tutkuydu. Bu ölü şey ise yumuşak olmasına yumuşaktı ama hiç nemli değildi. Korkunçluğu da herhangi bir tadı olmamasındaydı. Ağız mukozamda soğuk ve yağlı bir şeyler hissettim. Hem annemin hem de kendi iyiliğim için tiksinmişliğimi zorla da olsa bastırıp biberon memesinden bir ısırık aldım. Biberon dile gelip fısıldadı bana. Birden keskin bir arkalık toprak tadı taşıyan kesintisiz bir süt akışıyla karşılaştım. Süt dilime ve ağız şeperlerime çarpıverdi. Bir ağız dolusu daha süt emdim kendi kendime. Bu fırt annem için diyerek sonra bir fırt daha. Bu da Shangguan Yintong için gelsin. Emmeye devam ettim. Üst üste yutkundum. Shangguan Laili için, Shangguan Zaodi için, Shangguan Niandi için, Shangguan Lingdi için, Shangguan Yandi için. Beni seven, beni gözeten, bana yardımcı olan tüm Shangguanlar için. Biz Shangguanların tek bir damla kanı bile olmayan o küçük zeki şeytan Sima Liang için. Bir an nefesimi tuttum. Bu yeni aletle hayatıma devam etmen için gerekli olan sıvı vücuduma girmişti artık. Biberonu anneme uzattığımda annem gözyaşları içindeydi. Shangguan Laili ise mutlulukla gülümsüyordu. Shazahua, küçük dayım büyüdü artık dedi. Boğazımdaki kasılmaları ve karnımdaki acıyı bastırmaya çalıştım. Sanki her şey yolundaymış gibi davranarak ileriye doğru birkaç adım atıp rüzgarın estiği yerine doğru işedim bir adam gibi. Birden coştum. Bu altın sarısı sıvının ne kadar uzağa gittiğini ve ne kadar yükseğe çıktığını izlemeye koyuldum. Benim durduğum yerden pek de uzakta olmayan taşkın ejderha nehrinin setine doğru baktım. Köyün kilisesinin sivri çan kulesiyle dördüncü fanların göğe doğru yükselen kavak ağaçlarını gördüm. Bütün sabah canla başla yürüdüğümüz halde aslında ne kadar da acınası ve az yol kat ettiğimizi anladım birden. Rütbesi Kadınların Kurtuluş Derneği ilçe başkanlığına indirgenmiş Shangguan Pandi sol gözü kör olmuş, sağ kalçasında ise Arap atlarına vurulan damgalardan olan yaşlı bir atla batıdan üzerimize doğru koşturuyordu. Atın boynu tuhaf bir şekilde çarpılmıştı. Aşınmış soynaklarıyla tok sesler çıkararak beceriksiz bir şekilde yanımıza geldi. Bu siyah erkek at testisleri alınarak hadım edildikten sonra tiz sesli huysuz bir ata dönüşmüştü. Atın dört bacağı ve karnı arkalık toprağa bulanmıştı. Atın tere bulanmış deri eğeri ekşi ekşi kokuyordu. Bu at çoğu zaman uysal görünüyordu. Hani yaramaz bir çocuğun kuyruğunu çekmesine kısmayan atlardandı. Ama bu alan kötü bir şey yaptığınızda farklı tepkiler de verebiliyordu. Geçen yaz, o zamanlar Simoku'nun hükümdarlığı hala sürüyordu. At satıcısı Feng Gui'nin kızı Feng Lasi'nin kafasını ısırmıştı. Kızcağız yaşamasına yaşamıştı ama alnında ve kafasının arkasında çok korkunç ve derin yara izleri kalmıştı. Böyle atlar genelde vurulurdu ama bu bir savaş atıydı ve savaşta gösterdiği başarılar sayesinde vurulmaktan kurtulmuştu. İşte o at bizim el arabasının yanında durmuş ve tek gözünü kısarak benim keçiyle bakışıyordu. Bunu gören keçimse panik halinde oradan uzaklaşıp arkalık toprağın yoğun olarak bulunduğu bir tümseye giderek yerdeki tuzu yalamaya başladı. Pandi şişkin karnına rağmen çok çevik bir hareketle attan aşağıya atladı. Gözlerimi onun şişkin karnına dikip daha doğmamış bebeğin nasıl bir şeye benzediğini görmeye çalıştım. Ama görme yetim buna el vermedi. Tek görebildiğim gri üniformasının üzerinde bulunan birkaç koyu kırmızı leke oldu. Ana, burada durmayın. Biz az ilerideki köyde su kaynattık. Öğle yemeğini orada yiyeceğiz dedi. Annem, Pandi sana şunu söyleyeyim. Biz sizlerle birlikte köyü tahliye etmek istemiyoruz dedi. Şanguan Pandi telaşla. Ana, kesinlikle olmaz. Düşman bu kez geldiğinde her şey çok farklı olacak. Bohai bölgesinde bir günde 3000 kişiyi katletmişler. Göz dönmüş toprak ağalarının toprak ağaları birliği kendi analarını bile öldürüyormuş dedi. Annem, ben kimsenin kendi anasını öldürebileceğine inanmıyorum dedi. Şanguan Pandi, ana ne dersen de, sizin dönmenize izin vermiyorum. Düpedüz intihar etmek bu. Kendini ağın içine fırlatmakla bir, çıkmaz bir sokak. Kendini düşünmüyorsan hiç olmazsa bu çocukların hatırına geri dönmezsin dedi. Sırt çantasından küçük bir ilaç şişesi çıkardı. Kapağını açıp içinden birkaç küçük beyaz ilaç aldı. İlaçları anneme verirken, bunlar vitamin hapı. Bir lahana ve iki yumurtadan daha besleyiciler. Ana, kendini çok yorgun hissettiğinde bunlardan bir tane al. Çocuklara da birer tane ver. Bu alkalik topraklı yoldan çıkınca yol düzeliyor. Buhari'den gelen köylüler bizi sıcak bir şekilde karşılayacak. Ana, hadi çabuk olun. Burada oturmayın artık dedi. Atın yelesine tutunup ayağını üzengiye koyarak kendini eğrin üzerine attı. At dört nalı koşturmaya başlayacakken, sevgili köy halkı, haydi ayağa kalkıp yola koyulun. Önümüzde Wang ailesinin höyüğü var. Sıcak su, yağ, turp, salatalık turşusu ve taze soğan orada sizi bekliyor diye bağırdı. Onun teşvikiyle ayağa kalkan insanlar yola koyuldular. Annem 5. ablamın verdiği hapları bir eşarba sarıp cebine koydu. Ardından el arabasını kollarından kaldırıp iterek çocuklar haydi gidiyoruz dedi. Tahliye alanı gittikçe uzuyordu. Artık ne başını ne de sonunu görebiliyorduk. Wang ailesinin höyüğüne vardık. Ama Wang ailesinin höyüğünde ne sıcak su, ne yağ, ne turp, ne salatalık turşusu ve ne de taze soğan vardı. İlçe hükümetinin katırlı birliği daha biz oraya varmadan ayrılmıştı. Etrafta onlardan geriye kalan saman ve gübre izleri vardı. Köylüler tahılları pişirmek için ateş yaktılar. Birkaç oğlan sivri ağaç dallarıyla yerden yabani taze soğan çıkardı. Wang ailesinin höyüğünden ayrılırken dilsiz ve adamlarının başları yukarıda bize doğru geldiğini gördük. Höyüye geri dönüyorlardı. Dilsiz atından inmeden göğsünden çıkardığı yarı pişmiş iki tatlı patates ve kırmızı bir turp çıkarıp bizim arabanın sepetine fırlattı. Dilsizin fırlattığı turp neredeyse küçük dilsizin başını yaracaktı. Onun büyük ablama doğru sırıtmasına özellikle dikkat ettim. Bu haliyle bir kaplan ya da kurda benziyordu. Normalde nişanlısı sayıldığı büyük ablamla birlikte o gün göletin kenarında cinayet işledikten sonra sergiledikleri şaşırtıcı gösteriyi hiç unutamam. Dilsizin adamlarının omuzlarında tüfekleri vardı. Dilsiz beline kısa bir silah sokuşturmuştu. Boynunda iki tane siyah mayın asılıydı. Güneş dağların ardına çekildiği zaman uzun gölgelerimizi sürükleyerek küçük bir köye geldik. Köyde bir hareketlilik vardı. Köyün tüm bacalarından yoğun beyaz dumanlar çıkıyordu. Bitkin düşmüş köylüler etrafa saçılmış kütükler gibi yerde uzanıyordu. Gri üniformalı birkaç memur köylülerin arasında çok çevik bir şekilde bir o yana bir bu yana koşuşturuyordu. Köyün girişindeki kuyunun başına su çeken bir grup insan toplanmıştı. Bu kalabalığa hayvan sürüleri de karışınca grup iyice kalabalıklaştı. Taze su kokusu köylüleri heyecanlandırmıştı. Benim keçi de heyecanla homurdanıyordu. Changuan Lai de elinde büyük bir kaseyle "Bu bizim o nadir bulunan değerli seramik kasemizdi." kuyunun başındaki kalabalığın arasına doğru seyirtti. Neredeyse birkaç yüz kalabalığı yarıp içeriye girmeyi başardı ama her seferinde geri itiliyordu. İlçe hükümetinin yaşlı aşçılarından bizi tanıyan biri bize bir kova su getirdi. Şazahua ve Shanguan Laidi kovanın yanına koşuşturup diz çöktüler. Kovadan su içmek için aynı anda kafalarını uzatınca doğal olarak çarpıştılar. Annem memnuniyetsiz bir tavırla "Önce çocuklar içsin" diye azarladı onu. Ablam şaşkın şaşkın bakınırken Şazahua başını çoktan kovaya gömmüştü bile. Susuz kalmış bir buzağı gibi su içiyordu. Bir buzağdan tek farkı o kirli ellerini kovanın kenarına koymasıydı. "Tamam yeter, fazla su içme, çok içersen karnın ağrır sonra" diye uyardı annem. Onu omuzlarından tutup kovadan uzaklaştırdı. Zavua dudaklarında kalan suyu son damlasına kadar içmek için yalanırken midesinden tuhaf gürültüler çıkmaya başladı. Büyük ablam kana kana su içtikten sonra ayağa kalkınca karnının davul gibi şiştiğini gördüm. Annem dilsiz kardeşlere vermek için kovadan bir kase su aldı. Ardından 8. ablam havayı koklayarak kovanın yerini buldu. Yere diz çöküp başını suya gömdü. Annem bana, "Hinton, sen de biraz su içmez misin?" diye sordu. Başımı sallayarak istemediğimi belirttim. Annem bir kase su daha aldı. Keçimi saldım, daha suyu görü görmez gitmek istemişti ama onu boynundan tuttuğum için bir türlü kaçamamıştı. Keçim kovadan dünyanın en doğal şeyiymiş gibi su içmeye başladı. Yavrucak gün boyu tuz yalamıştı. Susuzluktan ölüyor olmalıydı. Su içerken başını bir kere bile kaldırmadı. Kovadaki su hızla azalırken onun karnı da yavaş yavaş şişiyordu. Yaşlı aşçı duygularını kelimelerle değil de içini çekerek gösterdi. Annem ona en içten teşekkürlerini sundu. Aşçı bu kez daha derin bir iş çekti. "Ana, niye bu kadar geç kaldınız?" diye anneme çıkıştı. Şangvan Pandi hoşnutsuz bir tavırla annem onu tatmin edecek bir bahane bile öne sürmedi. Annem el arabasının kollarından tuttuğu gibi arabayı sürdü. Biz de arkamızdan keçiyi sürükleyerek peşine düştük. Döne dolana kalabalığın arasındaki boşluklardan kıvrılarak ve kulağımıza sayısız küfür ve şikayet çalınarak ilerledik. Sonunda toprak bir duvarın çevrildiği ve çırpıdan yapılmış ahşap kapısı olan küçük bir avluya girdik. Pandi çocukları arabadan indirmesi için anneme yardım etti. Arabayı ve keçiyi avlunun dışına bırakmamızı istedi. Avlunun dışındaki ağaçlara bağlanmış onlarca at ve eşek vardı. Ne hasır sepet ne de saman olmadığından ötürü hayvanlar ağaç kabuklarını kemiriyordu. Arabayı Hutong'un içine bıraktık ama keçi peşimizi bırakmadı. Ardımız sıra avluya daldı. Pandi bana bir bakış attı. Hiçbir şey söylemedi. O keçinin benim hayatım olduğunu biliyordu. Evin salonundaki parlak ampul ışığının altında karanlık bir gölge sallanıyordu. Hükümet yetkilileri yüksek sesle bir şeyler tartışıyordu. Lulilerin o boğuk sesini duyduk. Birkaç asker ellerinde tüfeklerle avluda dikiliyordu. Hiçbiri dik durmuyordu. Ayakta dikilmekten hepsinin ayakları sızlıyordu. Gittikçe kararan gecede birkaç yıldız parıldamaya başladı. Pandi bizi evin kanadındaki yan odalardan birine götürdü. Odanın duvarlarında zayıf bir fener ışığının duvara yansıttığı hayalet gölgeler titreşiyordu. Kapağı açık bir tabutun içinde kefen giymiş yaşlı bir kadın kas katı uzanmıştı. Bizim içeri girdiğimizi duyunca gözlerini açıp, "Siz iyi kalpli insanlar, tabutun kapağını kapatmama yardım edin. Burada yalnız kalmak istiyorum," dedi. Annem, "Teyzeciğim bu ne iş?" diye sordu. Yaşlı kadın, "Bugün benim en şanslı günüm. Siz iyi kalpli insanlar, tabutun kapağını kapatıverin artık. Olur mu?" dedi Pandi. "Ana, ne yapalım, bu sokakta yatmaktan iyidir," dedi. O gece huzursuz bir uyku uyuduk. Salondaki tartışma gece yarısına kadar sürdü. Tam onların gürültüsü bitti derken hemen ardından sokaktan gelen silah sesleri başladı. Silah sesleri daha dinmeden bu gürültüye köyün ortasında çıkan azgın bir yangın eşlik etti. Küçük kırmızı ipek flamalara benzeyen alevler göğü yalarken bizim yüzlerimize ve tabutun içinde huzurlu bir şekilde yatan yaşlı kadının yüzüne vuruyordu. Gün aydınlandığında yaşlı kadın hala kıpırdamıyordu. Annem ona seslendiğinde gözünü bile açmadı. Sonunda annem onun nabzına bakınca kadının ölmüş olduğunu anladık. Annem, "Bu kadın yarı ölümsüz," dedi. Büyük ablamla birlikte tabutun kapağını kapatırken. Bundan sonraki günler daha da zor geçti. Taze Dağı'nın eteklerine vardığımızda annem ve ablamın ayaklarına kara sular inmişti. Dilsiz kardeşler çok fena öksürüyordu. Lu Shengli ateşli ishal geçiriyordu. 5. ablamın ona verdiği sihirli hapları hatırlayan annem kızın ağzına bir tanesini sokuverdi. İçlerinde hastalanmayan sadece zavallı 8. ablamdı. 2 gündür Pandi'nin gölgesi bile görünmüyordu. Hükümet yetkililerinden bir tanesine bile denk gelmedik. Dilsiz'i de bir kere gördük. Yaralanmış adamlarından birini sırtında taşıyordu. Adamın bir bacağı kopmuştu. Yarısı boş olan yırtık pantolon paçasından oluk oluk taze kan akıyordu. Adam Dilsiz'in sırtında, "Komutanım, bana bir iyilik yapın, acıma bir son verin, acıdan ölüyorum, ah anam," diye inliyordu. Galiba yola çıktığımızın 5. gününde kuzey tarafında ağaçlıkların ve tepesinde küçük bir tapınağın olduğu beyaz bir dağ gördük. Bizim evin Taşkın Ejderha Nehri'ne bakan tarafından eğer hava açıksa budağı görebilirdiniz ama bu da o zaman koyu yeşil görünüyordu. Daha bu kadar yaklaşmış olmak, onun şeklini iyice seçebilmek ve o temiz kokusunu içimize çekmek bize evden ne kadar da uzakta olduğumuzun farkına varırdı. Çakıl taşlarıyla döşenmiş geniş yolda ilerlerken karşımıza bir atlı süvari birliği çıktı. Atların üzerindeki askerler 17. alayınkilerle aynı üniformaları giyiyorlardı. Süvariler bizi geçip arkalarında bırakmalarından köyümüzün bir savaş alanına döndüğü açık bir şekilde anladık. Süvarilerin arkasından piyade birliği, onların arkasından da eşeklerin çektiği topçu birliği geliyordu. Topların namlarına çiçek buketleri konulmuştu ve topun üzerine tünemiş olan askerler çok fiyakalı görünüyordu. Topçu birliğinden sonra sedye taşıyanlar geldi. Onların ardından da iki sıra kanlı bir birlik geliyordu. Kanlıların üzerine birkaç çuval un ve pirinçle birkaç balya saman yüklenmişti. Gavumi Kuzeydoğu Bucağı'nın mülteci köyleri olarak ürkerek yolun kenarına çekilip orduya yol verdik. Piyade birliğinden sırtlarında mavzerler asılı olan birkaç asker sıradan çıkıp yolun kenarında bekleşenlere neler olup bittiğini sordu. Tahliye sürücüsünce o şık ve hafif lastikli tekerlekli arabasını sorunsuz bir şekilde iten Berber Wang Zhao'nun başına bir bela geldi. Erzik taşıyanlar arasındaki bir arabanın demir tekerleği başka bir arabanın ahşap dingilini kırdı. Arabayı iten orta yaşlı adam arabayı ters çevirip kırık dingili yerinden çıkardı. Dingilli elleri yağdan siyahlaşana kadar evirip çevirerek bir güzel inceledi. Arabayı 15-16 yaşlarında başında yara izleri ve ağız kenarında ülser belirtileri olan üzerine tek bir düğmesi bile olmayan bir gömlek geçirmiş, kemer yerine kenevirden bir ip bağlamış olan bir erkek çocuğu çekiyordu. Oğlan baba ne oldu diye sordu. Babası kaşlarını çatıp acı çeken bir surat ifadesiyle dingil kırılmış oğlum dedi. Baba oğul güçlerini birleştirip o ağır mı ağır olan tekeri dingilden çıkarmayı başardılar. Baba şimdi ne yapacağız dedi oğlan. Babası yolun kenarına gidip kalın bir kavak ağacının gövdesine elinin yağını sildi. Elimizden bir şey gelmez dedi babası. Bu sırada sırtında kara binası, üzerinde eskimiş ince bir üniforması ve başında köpek derisinden bir şapka olan bir asker gruptan ayrılıp koşmaya başladı. Ayrım sonu sayfa 450.